fedakarlığını aktarmak istemiş olduğum kişi, adını bilmediğimiz, ismini bilmediğimiz, Müslümanlar arasında meşhur olmayan, çok tanınmayan, çok bilinmeyen, sıradan, üstü başı yıpranmış sıradan normal bir Müslümanın fedakarlığı. Bakın Ebu Musa el-Eş'ari sahabi, Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh'ın oğlu anlatıyor. Bakın diyor ki, babamı diyor düşman karşısındayken şöyle derken işittim diyor. Hani Müslümanlar düşman karşısında, Müslümanlar birazdan kafirlerle savaşacaklar. İşte Ebu Musa el-Eş'ari o anda mücahit olan sahabeleri cesaretlendirmek için, onları cihada, şehadete teşvik etmek için bir takım nasihatlerde bulunuyor. Ve nasihatleri arasında diyor ki, Resulullah aleyhissalatü vesselam'ı şöyle derken işittim diyor. Buyurmuş ki Resulullah, inne ebvâbel cenneti tehte zilâli suyûf. Şüphesiz ki, muhakkak ki cennetin kapıları kılıçların gölgeleri altındadır. Ne demek bu Müslümanlar? Yani cennete giden yol cihad etmekten geçer. Cennete giden yol savaş meydanlarında ölüm riskine rağmen yeryüzünde Allah-u Teala'nın dini hakim olsun, yüce olsun ve kafirlerin düzenleri, sistemleri, ideolojileri, nizamları çöksün, yerle bir olsun diye kılıç sallamaktan geçer savaş meydanlarında. Kafire mermi sıkmaktan geçer, cennete girmeye bir sebeptir bunlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadisine bakın, okuyor ve oradaki bir adam diyor bakın, Ebu Musa el-Eş'ari'nin oğlu anlatıyor. Bu sözlerini diyor, babamın bu sözü üzerine diyor, orada diyor üstü başı yıpranmış bir tane adam, ismini bile bakın bilmiyor, sıradan bir tane adam kalktı ve dedi ki, ey Ebu Musa dedi, gerçekten sen Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı böyle derken mi işittin? Gerçekten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, inne ebvâbel cenneti tahta zilâli suyuf, şüphesiz ki cennetin kapıları kılıçların gölgeleri altındadır derken gerçekten bunu işittin mi? Gerçekten de biz düşmanla çatışıp da şehit düştüğümüz zaman gerçekten cennetin kapıları bize açılacak mı diye ona soru soruyor. O da diyor ki, evet diyor, ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle derken işittim. Bu peygamberin sözüdür diyor. Daha sonra bakın adam ne yapıyor biliyor musunuz? Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şehide verilecek olan müjdesini işitince kalkıyor ve yakınlarının yanına gidiyor. Sevdiklerinin yanına gidiyor. Artık annesi babası varsa annesinin babasının yanına gidiyor. Artık işte çocukları varsa, hanımı varsa hanımının çocuklarının yanına gidiyor. Belki de küçük çocukları var. Gidiyor annesinin babasının yanına, hanımının yanına, çocukların yanına gidiyor ve diyor ki, size diyor veda selamı veriyorum diyor. Bunun için size geldim diyor. Belki diyor birazdan savaşa gideceğiz. Birazdan kâfirlere çatışacağız. Belki bir daha sizinle görüşemeyebilirim. Hakkınızı helal edin diyor. Allah'a emanet olun. Size Allah-u Teala emanet ediyorum. Kendinize iyi bakın diyor. Belki de onlara bir takım son nasihatlerini de veriyor. Ve daha sonra bakın rivayet aktaran diyor ki, sonra diyor bir adam diyor kalktı, kılıcının kınını kırıp bir kenara attı. Bir daha kılıcını kınına sokmamak üzere kınını kırıyor, bir daha bir kenara atıyor ve sonra kılıcıyla düşmana doğru ilerliyor, vuruşuyor ve şehit ediliyor. Bu aktarmış olduğum rivayet Müslümanlar, Müslim'de geçen, Tirmizi'de geçen ve İmam Ahmed'in Müslim'de geçen sahih bir hadis bakın. Hani yaşanmış bir olay aktardım Müslümanlar. Bakın bu adam da, bu ismini bilmemiş olduğumuz bu adamın tıpkı geçen haftaki hutbede kendisinden bahsettiğimiz, fedakarlığından bahsettiğimiz Ümeyr İbnül Humam gibi şehide verilecek müjdeyi işitiyor ve bunu işitince fani olan, geçici olan, meşakkatlerle, sıkıntılarla, dertlerle, çilelerle dolu olan Allah katında ahiretin karşılığında değeri denize, büyük bir denize, bir okyanusa batırılıp çıkartılan, o parmağın topladığı su kadar olan ve bizim nazarımızda kulaklarında kusur bulunan bir oğlak ölüsünün değeri neyse Allah katında o oğlak ölüsünün değerinden daha az olan o dünya hayatını ve dünya hayatının çekici nimetlerini bir kenara atıyor, bunları feda ediyor ve şehadeti talep ederek ahireti tercih ediyor Müslümanlar. Dünya hayatı işte, dünyada böyle çilelerle dolu, meşakkatlerle dolu, dünya hayatı işte fani olduğu için, geçici olduğu için zaten Allah-u Teala bu hayata ne demiş Müslümanlar? Kur'an ve sünnette bu hayat nasıl vasıflandırılmış? Dünya diye vasıflandırılmış. Dünya deniliyor. Dünya ne demek biliyor musunuz? Dünya demek pek alçak, pek düşük anlamına geliyor. Yani bu hayat pek alçak olan, dünya olan bir hayat. Dünya olan, pek alçak olan, pek düşük olan bir hayat. O yüzden Müslümanlar Kur'an ve sünnette geçen el hayatü dünya, el hayatü dünya ve el hayatü dünya gibi ifadeleri hep mesela dünya hayatı diye tercüme ederler. O şekilde tabir ederiz. Bu yanlış bir tabirdir. Yani Arapça gramer açısından da bu yanlış bir tabir. Hem de yani dünyanın içermiş olduğu manayı vurgulama açısından da bu yanlış bir tabirdir. Doğrusu nedir? El hayatü dünya, dünya hayat demek. Dünya hayat. Dünya pek alçak olan, pek düşük olan hayat anlamına geliyor. O yüzden dünya hayatı manasını verdiğiniz zaman bu mana ifade edilmiyor. O yüzden Allah Teala bundan dolayı bu hayatı dünya diye isimlendirmiş. Dünya hayat. O da bunun bilincinde olduğu için ne yapıyor Müslümanlar? Bu fani, bu çekici olan meşakkatlerle, sıkıntılara, dertlerle olan bu dünyayı bir kenara atıyor. Allah yolunda kurban ediyor, feda ediyor ve şehadete arzularak ahirete talep ediyor Müslümanlar ve kâhlar artık çarpışıyor. Bakın Müslümanlar, yani buradan aynı zamanda anlıyoruz ki şehadet şerbetini içmek için, Allah katında yüce bir mertebeye ulaşmak için illa da böyle Müslümanlar arasında tanınmış olmak, Müslümanlar arasında ün salmış olmak ve de işte Müslümanlar arasında iş noktasında ön planda olan birisi olmaya gerek yok. Bakın bu adam da Müslümanlar arasında tanınmayan, sıradan bir tane adam, üstü başı yıpranmış, bilinmeyen, Müslümanlar arasında ön planda olmayan bir adam. İlla bunun için şehadet şerbetini inmek içmek için böylesi vasıflara haiz olmaya gerek yok Müslümanlar. Ve Müslümanlar geçen haftaki YouTube'da aktarmış olduğum Ömer İbnül Hümam'ın da kısasından anlaşıldığı üzere aynen bu kısadan da anlıyoruz ki savaşta Müslümanlar bir mücahit şehadeti arz olarak ne yapabilir? Öldürüleceğine kesin kanaat getirse bile, kesin yakin getirse bile kafirlerin arasına dalabilir. 1000 tane, 2000 tane önünde kafir duruyor. Sen tek başına ne yapabilirsin? Şehadeti arzulamak için kafirin arasına dalabilirsin. Ömer İbnül Hümam'ın kısasından da bu anlaşılıyordu. Bu kısadan da alimler bunu anlamışlar. Biz bunu izah etmiştik. Bu cumhura göre bunda hiçbir beis yoktu. Tabii bunun kayıtlarını açıklamak için ne zaman bu geçerlidir bunu da açıklamıştık. Şimdi bak buradan da yine anlaşılıyor ki bu adam, bakın, bu peygamberin bu şeyde verilecek olan müjdesini işitiyor, ne yapıyor? Kılıcını kınını kırıyor, ailesinin yanına gidiyor, esselamu aleyküm diyor, ben size veda için geldim diyor. Bakın böyle bir adam, böyle yapan bir adam ne yapar sizce Müslümanlar savaşta? Şehit olmak için değil mi? Kafirin karşısına çarpışıp ölmek için, kafirler tarafından öldürülmek için varını yoğunu ortaya koyar. Kendini atar kafirin karşısına, o da tabi kılıç sallar ve bu şekilde kafir tarafından öldürülene kadar canını ortaya koyar yani. O yüzden bu da bu mantıkla gittiği için o yüzden alimler bu kısadan da çıkartmışlar ki bir Müslüman birçok kafir olsa bile önde onların arasına dalabilir. Velev ki öleceğine kanaat getirse bile Müslümanlar. Bir başka aktarma istemiş olduğum fedakarlık örneğinde Müslümanlar Abdullah İbn-i Cahş radıyallahu anh'ta görüyoruz. Bu sahabe Müslümanlar muhacirlerden bir sahabe ve 2. Habeşistan hicretine iştirak etmiş. Bedir Savaşı'na da katılmış olan bir sahabe. Bakın. Bu sahabe Müslümanlar Uhud Savaşı gününün gecesinde, yani sabahleyin Uhud Savaşı olacak. O Uhud Savaşı'nın sabahının gecesinde bakın Sa'd İbni Vakkas'a diyor ki, Sa'd İbni Ebi Vakkas'a diyor ki, ey Sa'd diyor, Allah-u Teala dua etmeyecek misin? Gel beraber diyor bir kenara çekilelim, Allah-u Teala beraberce dua edelim diyor. Yarın savaş olacak, Allah'tan bir şeyler talep edelim diyor. Ve daha sonra bakın bu Abdullah İbni Cahş ve Sa'd İbni Ebi Vakkas bir kenara çekiliyorlar ve dua ediyorlar bakın. İkisinin de duası şu şekilde. Sa'd İbni Vakkas'ın duasını aktarıyorum. Diyor ki Sa'd İbni Vakkas duasında, ya Rabbi diyor, yarın düşmanla karşılaştığımız zaman beni çok cesur, çok güçlü ve çok kızgın bir adamla karşılaştır. Senin uğrunda ben onunla çarpışayım, o da benimle çarpışsın, o da benimle mücadele etsin ve sonra ona karşı bana zafer nasip et, onu öldüreyim ve bu şekilde üzerindeki malı anayım diyor. Abdullah İbni Cahş da Sa'd İbni Ebi Vakkas'ın bu duasına amin diyor. Ve daha sonra bakın sıra Abdullah İbni Cahş'a gidiyor. O nasıl bakın dua ediyor? Diyor ki Allah'ım diyor, yarın beni çok böyle cesur, güçlü ve çok kızgın bir adamla rızıklandır. Yani önüme böyle bir adam çıkart. Çok kızgın olsun, canı çok sıkın olsun, Müslümanlara çok kinli olsun. Senin uğrunda onunla savaşayım. O da benimle savaşsın, sonra beni öldürsün. Sonra öldürdükten sonra beni alsın, burnumu koparsın, kulağımı da koparsın. Burnumu da kessin, kulaklarımı da kessin. Hatta başka bir rivayette karnımı dessin diyor bakın. Daha sonra diyor ki, yarın diyor senin huzuruna geldiğim zaman, kıyamet günü geldiği zaman sen bana diyesin ki, ey Abdullah, bu burnun niye kesildi, bu kulağın niye kesildi, bu karnın niye deşildi diyesin de ben de diyelim ki ya Rabbi senin ve Resulünün yolunda kesildi diyeyim de sen de bana doğru söyledin deyip cenneti bana veresin. Böyle bir duadır Abdullah İbni Cahş ve daha sonra işte yarın oluyor, sabah oluyor. Müslümanlar savaş günü gelip çatınca savaş meydanına çıkıyorlar. Abdullah radıyallahu anh öyle bir savaşıyor ki Müslümanlar çok müşrik öldürdüğü için bu savaşta artık kılıcı kırılıyor bakın. Ve daha sonra çarpışınca belli bir uzun zaman çarpışıyor ve ondan sonra Allah ona şehadet nasip ediyor. Şehadet nasip ettiğinde de o zaman 40 küsur yaşındaymış. Ve daha sonra bakın Sa'd ibn-i Ebi Vakkas devam ediyor. Diyor ki Abdullah ibn-i Cahş'ın duası diyor benim duamdan daha hayırlıydı. Ve vallahi diyor ben onu günün sonlarında gördüm. Sabah artık savaş oluyor ve daha sonra günün sonlarında gördüm. Akşama yakın zamanlarda gördüm. Gördüm ki diyor şehit edildikten sonra burnu ve kulağı kesilmiş. Burnu ve kulağı bir ağacın üstüne bir ip ile azılmış vaziyetteydi diyor. Bakın bu aktarmış olduğum rivayet Müslümanlar İmam Hakim aktarıyor, İmam Beyhak aktarıyor ve İmam Heysemi Mecmu'u Zevaid'de aktarıyor ve Taberan'da geçen sahih bir rivayet aktardım. Bakın Abdullah İbn-i Cahş ne yaptı burada? Samimi bir şekilde içten sadık bir niyette, ihlaslı bir kalpte ne yaptı? Allah'tan şehit olmayı istedi. Hem de bu şekilde bir şehit olmayı istedi. Burnum kesilsin, kulağım kesilsin. Bunu senin yolunda vermiş olayım. Bununla sana geleyim diye bu şekilde dua etti ve Allah'tan ne yaptı ona verdi. Sen yeter ki samimi bir şekilde Allah'tan istersen Allah da sana verir. Önemli olan Allah'ın senin samimiyetini görmesi. Bütün hücrelerini Allah'tan istemen. Öyle lafla istemek değil Müslümanlar. Ve inşallah kıyamet günü geldiği zaman Allah diyecek ki Abdullah İbn-i Cahş'a sen niye burnu vurdun, niye burnun kesilmiş, niye senin kulakların kesilmiş diyecek ve inşallah Abdullah İbn-i Cahş diyecek ki ya Rabbi senin ve Resulün yolunda kesildi. Senin dinin yüce olsun, kafirlerin kelimesi aşağı olsun diye bunun için kesildi diyecek Allah'ın izniyle. Ama işte Müslümanlar herkes öyle Abdullah İbn-i Cahş gibi böyle savaşta bu şekilde şehit olmak için böyle çok kızgın olan, işte çok güçlü olan, çok cesur olan, silahı iyi kullanan, böyle biriyle vuruşmayı, işte ölüm riskinin çok yüksekli olduğu, çok böyle yüksek olduğu böyle tehlikeli yerlerde çatışmayı ve kafirler tarafından burnunun, kulaklarının kesilerek, karnının deşilerek, gözlerinin oyularak Allah yolunda bu şekilde canını feda etmeyi öyle herkes isteyemez. Abdullah İbn-i Cahş gerçekten bu konuda samimi olduğu için, ihlaslı olduğu için ve ahirete olan imanı yakını çok kuvvetli olduğu için ve ahirete olan imanı ve şehide verilecek olan faziletleri artık böyle gözünde görüyormuşçasına buna iman ettiği için, buna yakin getirdiği için Abdullah İbn-i Cahş bunu çok rahat bir şekilde Allah'tan istedi. Belki biz de mesela böyle dua eder birisi, biz de mesela amin deriz ama nasıl amin diyoruz kimdir? İşte öyle amin işte yani millet amin dediği için biz öyle amin diyoruz. Böyle değil Müslümanlar. Hani öyle bir amin diyeceksin ki, öyle bu konuda Allah'tan isteyeceksin ki gerçekten böyle bütün içinde, böyle bütün samimiyetinde, bütün kalbinde istersen Allah da sana bunu verir yani. Abdullah İbn-i Cahş'a vermişse niye sana vermesin? O yüzden Müslümanlar bu konuda samimiyet gerekiyor. Rabbim Celle Celaluhu bizi böylesin Müslümanlardan eylesin. Gerçekten özellikle de bizlere özellikle şu dönemde yani Müslümanların ciddi anlamda yani düşmanlarının kendisine saldırmış olduğu düşmanların bütün din farklılıklarına rağmen düşmanlarının birleşip Müslümanlara karşı her türlü gücüyle bütün silahlarla, uçaklarıyla, bombalarıyla vesaireyle saldırmış olduğu Müslümanların zayıf olmuş olduğu ve fedakar Müslümanların gerçekten az olmuş olduğu bir dönemde bizlere gerçekten böyle bir ihlası, Abdullah İbn-i Cahş'ın bu ihlasını, bu fedakarlığını bize de inşallah nasip etsin.